Ayrım 22.
Osmanlı Türk İmparatorluğu'nda Ermeniler. Bizans İmparatorluğu devrinde Ermeniler. Ermenilerin Konstantiniyye'ye ilk hangi tarihte geldikleri hakkında sarih bir bilgi yoktur. Çünkü bu hususta belirgin kayıtlar mevcut değildir. Bizans başkentine Ermenilerin göç durumunun belirginlik kazandığı dönem daha ziyade Ani beldesinin sükutundan sonradır. Şöyle ki Ermenistan'ın başkenti Ani şehrinin Bizanslar tarafından hile yoluyla işgal edilmesinden sonra şehrin halkı çoğunlukla kılıçtan geçirilmiş ve kalanları da başkent Konstantiniyye'ye göçe zorlanmışlardı. 10 Mart 1044-45. Meselenin en enteresan tarafı ise aynı tarihlerde Konstantiniyye dahilinde zuhur eden bir ayaklanmanın bahane edilerek beldede ikamet eden Türk, Ermeni, Süryani ve Yahudi toplulukların şehirden atılması olmuştur. Ve bunların içine gitmek istemeyenlerin Ortodoks mezhebine geçmeyi kabul etmelerinin şartı koşulmuştu. Böylece şehirde kalabilenlerin tümü de Ortodoksluk mezhebine geçmişlerdi. Sürgüne gidenler ise çoğunlukla yollarda muhtelif sebeplerle telef olup gitmişlerdi. Yukarıda kayda geçtiğimiz vaka dahil Ermenilerin Bizans'ın başkentine göçü aslında Ermenistan'ın Bizans ve İran arasında ikiye bölündüğü yıllara tesadüf etmiş, yüksek dereceli ordu mensupları, mimar, mühendis ve diğer branşlardaki sanatçılar ile çeşitli zanaat ve meslek erbabı Ermeniler göçmen sıfatıyla başkente gelmeye başlamışlar ve böylece milattan sonra 572 yılında Mezkür beldede ilk Ermeni cemaati vücut bulmuştu. 9. ve 10. asırlarda hüküm sürmüş olan Ermeni asıllı meşhur Makedonya hanedanı devrinde ise göç hareketi daha da artmış, nihayet bir de kilise inşa etmişler ve Mezkür kilise papaz ve tüccarlar tarafından yönetilmiştir. İmparator Alexios 1. Komnenos M.S. 1081-1118 döneminde, daha doğrusu o döneme kadar rahat bir hayat sürdürebilen Ermeniler, meşhur Süryani tarihçisi Mikil'in kayıtlarına göre Antakyalı bir Süryani papaz olan Simnata adındaki sözde ruhani tarafından Jurnal marifetiyle Bizans İmparatoruna Ermeniler ve Süryaniler Türkler ile işbirliği yapmaktadırlar diye ihbarda bulunmasıyla birlikte İmparator gazava gelerek Ermeni ve Süryani kiliselerinin ikisini birden derhal yıktırmış ve papazlarını da şehir dışına attırmıştı. Ne var ki bir türlü hırsını alamayan imparator bu sefer de Ermeni cemaatinin Ortodoks mezhebine geçmesini istemiş ve bu isteği üzerinde ısrarla durarak Ermenilere baskı uygulamış, aynen eskisi gibi olanlar şehirde kalabilmiş, olmayanlar ise derhal şehir haricine atılıp sürgün edilmişlerdi. Şehirde kalabilmek için Ortodoks mezhebine geçen Ermeniler ise ırki ve mezhebi akideleri hiçe saydıklarından ırktaşları tarafından Hay Horom, Ermeni Rumu lakabına muhatap edilmişlerdi. Dipnot. Bin yılı aşkın tarihi içinde Bizans'ın sözde Hristiyan devlet olarak başkentinde Hristiyan Ermenilere tanıdığı ibadethane hakkı bir kilise ve bir manastır Armenianon manastırı olmuştur ki sonradan kiliseyi yıktırmışlar ve papazını da şehirden dışarı atmışlardır. Yani bir temiz kovmuşlardır. Osmanlı Türk İmparatorluğu devrinde ise Osmanlı tebaası Ermenilerin zaman içinde 33. kilise, Armaş Manastırı ve Ruhban Mektebi, 32 mektep, 2 hastane, 12'si iptal edilmiş bulunan 26 Ermeni kabristanı mevcut olmuştur ki Anadolu ve Rumeli'dekiler bunlara dahil değildir. Bizim verdiğimiz rakamlar sadece İstanbul şehrini kapsamaktadır. Ermeni milletinden saymadığımız o uğursuz, taşnak ve hınçak fırkalarının günümüzdeki artıkları, yukarıdaki kayıtları okuduklarında acaba vicdanları hiç sızlar mı? Hayır, hiç sanmıyoruz. Zira onların damarlarında dolaşan kan Ermeni kanı değildir. Olsa olsa Ermeni milletini felaketten felakete sürüklemiş bulunan o uğursuz beynel milelcilerin kanıdır. Topuna da lanet olsun. Ermeni tarihçisi Vartabet Vartan, Rahip Vartan'ın kayıtlarına göre 1200-1271, İmparator İzakios Angelos 1185-1195, Ermeni kadim mezhebi Lusavori Çagan veya Gregorian'a bağlı Ermenilerin Ortodoks mezhebine girmelerini emretmiş ve bunun için gayet şiddetli baskı yapınca çaresiz kalan Ermenilerin bir bölümü Ortodoksluğu kabullenmiş, diğerleri ise derakap şehir haricine atılarak meçhule doğru terk edilmişlerdi. Dipnot. Ermeni mezhebinin adı ne Gregorian'dır ne de Rumca adlandırılan Apostoslik. Gerçi Rumcası Havariler Kilisesi manasını değiştirmez. Lakin Ermenicesi var iken Uapar niçin Rumcası kullanılır bilinmez. Kim bilir, belki de Bizanslıların Ermenileri her daim aşağıladıkları, katlettikleri için bazı Ermenilere cazip gelmektedir. Ermeni Kadim Kilisesi'nin kurucusu olan Aziz Krikor Parte ve Ermeniler tarafından takılmış olan Lusavoriç, aydınlatıcı, nurlandırıcı manasını ifade eden bir sözcüktür. Gregorian tabirine gelince bu ismin Ermeni Kadim Kilisesi ile uzak yakın hemen hiçbir alakası yoktur. Ve 1830'larda Rus Çarı tarafından siyasi maksatlarla takılması bir lakaptır. Osmanlı Türk Devleti Ermeni adını hem kavim ve hem de mezhep adı olarak değerlendirmiştir. Nitekim Cumhuriyet devrinde de aynı tabir kullanılmış ve nüfus kayıtlarında dini, mezhebi, Ermeni tabiyeti Türk kaydı geçilmiştir. Ermenilerin Bizanslarıyla barışmaları. Milattan sonra 1261 yılında Bizanslılar Konstantiniyye'yi Latinlerin elinden kurtardıktan sonra Rumlar ile Ermenilerin araları düzelmişti ki bu Ermeniler açısından sadece bir mecburiyetten zuhur etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira onca zulmünden sonra Ermenilerin Bizanslılara karşı sempati duymalarına hemen hiçbir şekilde imkan yoktur. Nitekim ne Ermenilerin Bizansları ve ne de Bizansların Ermenileri hiç mi hiç sevmedikleri daha sonraki vakalar dizisinde görülecektir. Ermeniler ile Bizanslılar arasındaki münasebetleri pembe gözlükle bakarak olumlu göstermeye çalışan ve günümüzdeki tarih dergileriyle ansiklopedilere öyle geçmesine sebep teşkil eden başlıca unsur, kime ve nereye hizmet verdikleri bilinmeyen bazı Ermeni yazarların sivri akıllılıkları olmuş ve hala olmaktadır. Milattan sonra 1296'da İmparator Mihail 9. Paleologos milattan sonra 1294-1320, Kilikya Kralı Hatum II'nin milattan sonra 289-1301 kız kardeşi Prenses Rita ile evlendikten sonra ise Ermenilerin Bizans'taki vaziyetleri daha da düzelmişti. Dipnot: Ermenistan Kralı Hatum II'nin kız kardeşi Prenses Rita ile Bizans İmparatorunun evlenmesinden sonra Rumlar ile Ermenilerin Bizans'taki yaşantıları daha da düzelmişmiş. Ne düzelmesi? Bizanslıların Ermenileri asırlarca sömürdükleri yetmezmiş gibi bir de Ermenilerin yurtlarını ellerinden almışlar ve her daim çeşitli hakaretlerle aşağılayıp durmuşlardır. Ermenilerle durumların bunlarla mı düzeltmişler? Her neyse geçelim. Bizim asıl üzüntümüz bazı Ermenilerin hala akıllanmamış olmalarıdır. 19 Mart 1307 tarihinde Kilikya'nın başkenti Sis şehri Kozan'da Surp Sofya, Aziz Sofya Katedrali'nde 26 Yebiskobos arasında Konstantiniye Ermenilerini temsil eden Husik adında birisi bulunmuştur. Dipnot: Ermeni ruhanilerin ünvan ve mevki adları hala yanlış bilinmekte ve yanlış yazılmaktadır. Çünkü Türk resmi mercilerine, Türk ansiklopedilerine vesaire hasbelkader yetkili Ermenilerce ya Rumca veya Süryanice isimler iletilmektedir. Halbuki kendi aralarında yazışmalar olduğu zaman doğrudan Ermenice karşılıkları kullanmaktadırlar. Mesela despot, episkopos gibi deyimler Ermenice olmayıp Rumca ve Süryanicedir. Dolayısıyla Ermenice'ye uygun hale getirilmiş ve Ermeni resmi makamlar tarafından kullanılanları ise şunlardır ki aynen geçiyoruz: papaz, derder, derhayr, rahip namzedi, apea, rahip, vartabet, baş rahip, zayrakuyun vartabet, rahip üstü, yebiskobos, baş yebiskobos, ark yebiskobos, patrik, badriyark. Milattan sonra 1433 yılında Hohannes ve Esai, milattan sonra 1438 yılında ise Ermenice bir el yazmasında Konstantiniye baş yebiskobosu olarak Hovagim adında bir ruhani reis anılmaktadır ki bu muhterem zatın sonradan Sultan Fatih tarafından patrik intisap edilen muhterem zat ile aynı şahıs olduğundan asla şüphe edilemez ve zaten Ermeni kaynakları da bu vaziyeti teyit etmektedirler. Cennet Mekan Osman Gazi ve Ermeniler. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin Aziz Kudüs'te Ermeni kavmine mukaddes beldenin kutsal mahallelerinde kanuni haklar sağlayan resmi belge mahiyetindeki bir ferman bahşetmelerinden sonraki yıllarda İslam'ı temsil eden halifelerin hemen eski mezkür fermanı yenilemiş ve ayrıca Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın rahmeti rahmanına kavuşmalarından 6 yıl sonra Kudüs Ermeni Patrikliğini tesis ederek diğer gayri İslam tebaayı da Ermeni Patrikinin dirayetine tabi kılıp Patriki onlardan sorumlu kılmışlardı. Milattan sonra 638. Yukarıda kayda geçtiğimiz bu mutlu vaka Selçukluların yerine yeni bir Türk devletinin temellerini atan Cennet Mekan Osman Gazi 1258-1326 için bir meçhul değildi. Ve zaten Ermeni kavminin dürüstlüğü, sadakati Selçuklulardan biri bilinmekteydi. Ayrıca bu çilekeş kavmin Bizanslılar tarafından ne yaman haksızlıklara uğratılmış olduğu da ayrıca bilinmekteydi. Cennet Mekan Osman Gazi'nin 1326'da Bursa'yı fethinden sonra payitaht ilan edilmesiyle himayesini aldığı Ermenilerin ruhani reislik merkezini Bursa'ya naklettirmiş, Ermeni kullarımı aranıza alasınız, onları Rumlara karşı koruyasınız buyruğu ile Ermeni kullarını Türklerle meskun meşhur Kara Ağaç semtine yerleştirtmiş. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin mukaddes itimadına mazhar kılınmış bu garip kavmi korumaktan mutluluk duymuştu. Bursa'ya yerleştirilen Ermeniler çoğunlukla İç Anadolu'dan getirilmiş, sanatkar, mimar, mühendis, kalfa ve küçük zanaat erbapları ile işçi, rençber, amele vesaire gibi hemen hepsi işe yarar insanlardan müteşekkildi ki, kendi branşlarında hemen her biri nice hizmet vermiş ve nice hayır duası ile ünvanlara, iltifatlara mazhar kılınmışlardır. Ve şimdi insan düşünüyor, nerelerden nerelere gelinmiş, ne imiş ne olunmuş. Fatih Sultan II. Mehmet Han, Gazi ve Ermeni ruhanisi Hovagim Yebiskovoz. Adeti veçile şehzadeliğinden beri Osmanlı mülkü ve halkı ile yakinen alakadar olan genç hükümdar, Ermeni kullarını da yakından tanıyabilmek düşüncesiyle payitaht Ermenilerin ruhani reisi Hovagim Yebiskovoz ile yakınlık tesis ettikten sonra kendisinden ziyade hoşnut kaldığından görüşmelerini sıklaştırmış ve zaman içinde has bendeler arasına katmakla mükafatlandırmıştı. Ermeni kaynaklarından öğrendiğimize göre Sultan Fatih'in bildikleri 7 lisan arasında Ermenice de mevcut imiş. Ve Hovagim Yebiskovoz ile özel sohbetlerinde zaman zaman Ermenice de konuşurlarmış. Mevzu bahis görüşmelerden birinde Ermeni ruhaninin daha evvel M.Ö. 438 yılında Konstantiniye Ermenilerinin ruhani reisini de ifa etmiş olduğundan, Bizans başkentinin hemen her yanını, her köşesini rahatlıkla bildiğini öğrenince genç padişah ziyade sevinmiş. Zira Hovagim Yebiskovos'un Bizanslıları en az kendisi kadar sevmediğini gayet iyi bildiğinden bilhassa bu yönünden istifade edebilecekti. Nitekim Hovagim Yebiskovoz çoğu zaman Konstantiniyye'ye gitmekte önemli bulduğu her haberi genç hükümdarına aktarmaktaydı. Yani bir başka ifadeyle de hak yerini bulmaktaydı. Bu neyin hakkıydı? Neyin olacak? Aynen şunun hakkıydı. Bizanslılar tebaası olan Ermeni kavmine etmedikleri kötülük kalmamış, nice çileler çektirmiş ve çoğu zaman da adeta kan kusturmuşlardı. Bazısı ayrıca yerlerinden yurtlarından etmişlerdi. Şimdi ise sıra Ermenilerdeydi ve onlar Hazreti Allah'ın eşsiz inayetiyle artık sahipsiz değillerdi. Ve yüce Türk milletinin güçlü kanatları altındaydılar ki bundan böyle kendilerini Hazreti Allah'tan gayrı hiçbir kuvvet dize getiremezdi. Böylece güç kazanan Hovagim Yebiskovoz zaman zaman hiçbir açık vermeden Bizans'ın başkentine giderek her ne görüp her ne duyabilmiş ise önem taşıyanlarını derakap genç padişahına iletmekteydi. Ancak şu noktayı da arz etmek isteriz ki Hovagim Yebiskovoz hizmetinde yalnız değildi ve Osmanlı tebaası olan birçok Ermeni padişahına ve devletine hizmeti mukaddes bir borç olarak kabul etmekteydiler. Çünkü onlar artık Osmanlıydı ve Osmanlı kalacaklardı. Fatih Sultan II. Mehmet Han'a Hovagim Yebiskovoz'un müjdesi. Cennet mekan Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi bir gün sürpriz olsun diye hiç beklenmedik bir anda Hovagim Yebiskovoz'u ziyaret etmekle şereflendirdi. Ancak kendisine hiç haber vermeden bir sürpriz ziyaretle şereflendirmekteydi. Büyük Türk Hakanı'nı aniden karşısında gören Hovagim Yebiskovoz, hiç beklenmedik bir ziyaretle padişahını karşısında görünce şaşkınlık ve heyecan içinde padişahını selamlayabilmek için ayağa kalkmaya çalışırken, Sultan II. Mehmet Han Gazi hafif bir el işaretiyle oturmasını irade buyurmuş ve gayet samimi bir ses tonu ile şu suali tevcih buyurmuş: "Şu anda ne okuduğunuzu öğrenebilir miyiz?" O esnada İncil-i Şerif'in Tevrat bölümünü okumakla meşgul bulunan Hovagim Yebiskovoz ise şu cevabı vermiş: "Mukaddes kitaptır Hakanım." Sultan Fatih cevaben: "Öyleyse Lalettayin bir sayfa açıp okuyunuz." Hovagim Yebiskovoz padişahının buyruğunu derakap yerine getirerek mukaddes kitaptan Lalettayin bir sayfa açınca peygamberler babında şu ayete tesadüf etmişti ki gayet sakin bir sesle okudu: "Sen ve senin kavmin bütün cihana hakim olacaktır." Hovagim Yebiskovoz ayet-i kerimeyi okuduktan sonra başını yukarı kaldırıp "Bütün cihana hakim olacağınızı müjdeliyor Hakanım" deyince genç padişah merakla "Bizans'ta dahil mi?" Yebiskovoz huzur içinde "Elbette Hakanım, ona ne şüphe, tekmil cihan" diyor. Bu müjde üzerine Büyük Türk Hakanı ruhani kuluna da ziyade sevindirecek bir müjde ihsan buyurmuştu ki Hovagim Yebiskovoz gerçekten son derece mutlu olmuş ve Hazreti Allah'a sonsuz şükranlarını sunmak üzere secdeye kapanmıştı. Sultan Fatih öyleyse benim için dua ile, eğer Konstantiniyye'yi fetih etmek nasip olursa, onu payitaht edeceğim ve seni de cemaatinle birlikte payitahtıma getirtip seni patrik intihab edeceğim.